Ayrım 14.
Anıtçı sanatın yargısını verilen açıklamaya bütün çağlarda eylemi yapan sanata göre yargıçlar özgürce bildirirler. Tarih yaşamın yararınadır. Tarih dışı olan bir gücün çıkarına değil. Olamaz da. Bu anlamda matematik gibi kesin bir bilim olabilir, olmalıdır da. Burada şöyle bir soru ortaya çıkıyor. Hangi aşamaya din hayat tarihin yardımını gerçekten gereksiyebilir? Böyle bir soru bir insanın, bir ulusun, bir kültürün sağlığını ilgilendiren daha yüksek düşüncelerden, sorunlardan dolayı sorulur. Bunların kesin, taşkın ölçüsü içinde yaşam bölünür, soysuzlaştırılır, sonunda gene bu soysuzlaşma ile tarih bozulur gider. Anıtçı tarih, benzeşmeler yoluna girdiğinden yanılıyor. Şaşırtıcı benzerliklerle pek gözlüleri korkusuzluğa, coşkunları bağnazlığa doğru itiyor, çekiyor. Bu tarih, bir takım çıkarcı bencillerin, sürü sürü saygısızların kafasında düşünülüyor, devlet böyle yıkılıp dağıtılıyor. Savaşlara, devrimlere, kendi kendine tarihsel olan eylemlerin sayısının artmasına yol açıyor. Anıtçı tarihin yaptığı ilk iş, güçsüzlüğünü, eylemsizliğini saklayabilmesi, kendi kendine yaramasıdır. Yaşamın tarihten yardım gereksemesi, daha sonra gösterileceği gibi açık ve seçik olarak kavranılması gereken bir yargıdır. Tarihin ölçüyü aşması, canlılara yıkım getirir. Tarih, üç doğrultulu bir görüş içinde canlılarla ilgilidir. Tarih canlılara, eylemlerde, çabalarda bulundukları için ilgilidir. Onlarla saygı duymaları, saklamaları yüzünden ilgilidir. Acı çektiklerinden, bağımsızlığa gereksinme duyduklarından dolayı ilgilidir. İlişkilerin bu üç yönlülüğü tarihin üç türe ayrılmasına uygun geliyor. Bu yüzden tarihin anıtçı, eski yapıtları inceleyici, eleştirici gibi üç türe ayrılması en elverişli bir durumdur. Tarihin böyle bir anlam taşıdığını öğrenmeye çalışan bir kimse, şu gördüklerine karşı pek ilgi duyucu olan gezginleri, eski çağın büyük piramitlerine tırmanan kırıntı inceleyicileri gördükçe, orada özentiye bezentiye kalkışanları buldukça tiksinti duyar, orada başıboş dolaşan, yıkıntılara bakarak duygulanan, bir geçidin üstünde yığılı eser hazineleri arasında şunu bunu görmeye çalışanlarla karşılaşmak istemez. Eylemde bulunan bir kimse çelimsiz, umutsuz, başıboşlar arasında, yüzden çalışmalara koyulanlar içinde, gerçekte ise yalnız kımıldayan, tepinip duran arkadaşlarından dolayı yürekliliğini yitirmez, bıkkınlık duymaz. Biraz soluk almak için eriğine giden yolda durur, yürüyüşüne ara verir, geriye bakar. Onun amacı mutluluktur. Bu yalnız kendi mutluluğu değil, daha çok bir ulusun mutluluğu, insan soyunun mutluluğudur. O işten el çekmek istemez, bundan kaçınır. Tarihsel olanak, el çekişi bir karşı araç olarak kullanır. Onu gündelik bir başarıdan dolayı alınan ödül etkilemez. Tarih sunağında gelecek kuşaklara bir öğretmen, bir yol gösterici, bir uyarıcı olabileceği yerde bile kendisine üstünlük sağlayacak ünlere bel bağlamaz. Onun buyrultusu şudur. İnsan kavramını daha geniş tutarak daha zengin bir anlamla doldurmaya gücü yetenin, bu işi sonsuzca yapabilmesi için yine sonsuzca var olması gerekir. İnsanlar arasındaki savaşmalarda görülen büyük nedenler, insanlığın bu yüce akışını binlerce yılın aracılığı ile birbirine bağlamaya, kesintiyi önlemeye yarar. Bence bu olay çok uzun bir yaşam yüceliğinin canlı, aydınlık, büyük olması yüzündendir. Bu, insancılığa olan temel inancın özünde saklı ana düşüncedir. Bu düşünce ancak anıtçı bir tarih çağrısı içinde ileri sürülür. Doğrusu aranırsa bu sonsuzcasına büyük olma isteği içinde korkunç savaş kendiliğinden başlar. Yaşayan varlıklar birbirini yatsır. Geçmişi en duru bir anlayış içinde kavramamız, çözümlememiz için anıtçı tarihten ne anladığımızı bilmemiz gerekir. Geçmiş kendi kendini yıpratır, tarih ise yaşama uzun süre yardımcı olur. Yaşamın baskıları onu arada bir buyruğu altına alır. Bir ulusun duyguları katılaşırsa, tarih yalnız geçmişi öğrenme diye anlarsa, yaşam süresini de daha yüksek bir hayat alanına geçmeyi de toprağa gömer. Tarihin anlamı hayatı bir bütünlük içinde kuşatmaz da mumyalaştırırsa dallarından köklere doğru ölmeye başlayan bir ağaca benzer. Ağaç yukarıdan köklere doğru ölür adım adım. Sonunda kök de yok olur gider. Eski çağcı tarih bir yaşatı içinde soysuzlaşır. Çağdaş yeni yaşama artık bir canlılık veremez, onu coşturamaz. Kutluluğun kökü kurur. Bilgince alışkanlık onsuz sürüp gider. Kendi bencil, çıkarcı özel görüşü çevresinde döner durur. Sonra kör bir toplum öfkesinin, şaşırmış bir toplum sürüsünün karşıt tutumlu kör oyununa dalanır. her şey bir kezlik olmuş gibi değerlendirilir. Tarih yaşama ancak yardımcı olur. Biz de ona yararlı olmak isteriz. Ey 19. yüzyılın burnu büyük Avrupalısı! Tepinir durursun deli deli. Geliştirmez senin bilgin doğayı. Kendi kendine öldürüyorsun. Senin bilen bir kişi olarak yüksekliğinde de, yetenekli olarak derinliğinde de iş yok. Sen bilginin güneş ışınları içinde tırmanıp durursun göğe. Ne yazık ki düzensiz bir yığına doğru ilerliyorsun. Geçip gidiyor senin soyun. Uçurum da senin alın yazın. Yere yıkılmalıdır. Kesinsizliğe gitmedir. Bir dayanak kalmamış senin yaşamın için artık. Koparıp atıyor bilginin kasnağı örgünün ipliklerini bir bir. Gerçi bilgece düşünülüyor, yazılıyor, basılıyor, konuşuluyor, öğreniliyor. Bütün nesnelere az çok böyle bir kolaylık veriliyor. Oysa davranışlarda, adına yaşam denende durum bambaşkadır. İnsanlar yalnız düşünce, yazma, konuşma makineleri midir? Geçmişin bilgisi bütün çağlarda geleceğin, bugünün yararına olma gereğindedir. Bugünün güçten kesilmesi, yaşama gücü taşıyan geleceğin köklerinin sökülmesini istemez. Bütün bunlar gerçeklik gibi yalançtır. Bu gerçeklik tarihe dayanan bir kanıt olmadan da insanı inandırabilir. Şimdi çağımıza bir göz atalım. Korkar geri kaçarız. Gözlerimizin önünde duran bu sorun, her açıklığın, her doğacı oluşun, tarihle hayat arasında özlü bağlantının bulunduğu yerde, şaşkınlık ve karşı kıyıya geçme çabası içinde insanı tedirgin eder, dalgalanır. Suç bizde, biz gözlemcilerde midir? Yoksa hayatla tarih arasındaki yıldız düzeni içine düşmanca duygular taşıyan başka bir yıldız mı girdi? Burada bize yanıldığımızı gösterecek başka durumlar vardır. Bizim söylemek istediğimiz, gerçeği görme yolunda düşündüğümüzdür. Evet, bunların arasına böyle kuşkusuz ışıyan, yüce bir yıldız girmiş, yıldızların düzeni gerçekten değişmiştir. Tarih bile bile bir bilim olma gereğinde kalmıştır. Şimdi yönetici yıldız hayat değildir. Geçmişi bağlayan da bilim değildir artık. Her yana sınır kazıkları dikilmiş. Bir kez var olan ne varsa insanın üstüne çöküyor. Oluşun öylesine uzak bir geri kayışı var ki, öylesine geniş bir sonsuzluğa gidiyor ki, bütün görüş düzenleri yerinden oynamış, böyle bir oyunu gören kuşak yoktur. Doğrusu bizim yücelmemizle ilgili itimi, gücü doğruluğa ulaştıracak düşünceyi daha yüksek bir aşamada ortaya atan olmadı. Bu doğruluk içinde en yüksek, en az bulunan erdemler, her yandan akan suları yutan uçsuz bucaksız bir denizde olduğu gibi gizlenir, onunla birleşir. Doğrunun eli doğruyu korumak için yeterlidir. Teraziyi tutarken titremez. Kayırıcı bir düşünceye kapılmaksızın, gözleri dönmeksizin kılı kırk yararcasına tartar. Terazinin dili yükselip indiğinde yargısını bildirirken sesi ne kısık çıkar ne de sert. Gerçeklik bireyin bencil bir varlığı değildir. Bütün bencil varlıkların sınırlarını değiştirmek için kutlu bir yetki vermedir. Tek sözde gerçeklik evren doğruluğudur. Öyle görünüyor ki evren bir bütünlük içinde bu gerçekliği yaşayanlardan oluşmuştur. Doğruluğun erdemi bile böyle seyrek bulunan, az bilinen ölümden boyuna tiksinti duyuyor. Görünen erdemler alayı nereden geçmişse her zaman saygı görmüş, parlaya parlaya gitmiştir. Yeni insan güçten yoksun kişiliği içinde yıkım görüyor. Bu imparatorluk Roma'sında Romalı olmayanın Romalı yararına çalışması gereğine inanışı gibidir. Yabancı akımlar sonucu Romalı'nın özelliğini yitirişi, evrensel tanrılarını, törelerin, sanatların bir takım kuruluşlar içinde soysuzlaşması gibidir. Gerçeklerle düşün taşın, iş gör, kendinden geçme. Kıvılcımlar saç, yabancının kazancında yitirme de kendi gerçek kazancını, kendine düşeni aramayı bil. Kültür ancak yaşamda doğarak gelişir. Çiçek çiçek açabilir. Gençliğe yardımcı olmak isteyen bir kimse saçma inançları dağıtmış, bu yolla eğitim işleminin gerekliliğine inanmış olmalıdır. Bir depremde illerin yerle bir oluşu, çöle dönüşü insanın korkudan titreyerek bir volkan temeli üzerinde geçici bir süre için yaptığı ev gibi, bilimi kımıldatan kavram depremi insanın bütün güveninin, esenliğinin temelini, ayak direğişini, sonsuzluğa olan inancını yıkar. Yaşam kendi içinde güçten kesilir, mutsuz olur, sonunda göçer gider. Şimdi yaşamın bilime, bilimin ise hayata egemen olması gerekli midir? Bu iki güçten hangisi daha yüksek, daha kesindir? Kimse kuşkuya kapılmamalı. Hayat daha yüksek, daha bağımsız bir güçtür. Böyle olmasa bilim hayatı yok ettiğinde yok olup gidecekti. Bilim hayat üstüne ancak varsayımda bulunabilir. Hayatın sürdürülmesinde her varlık kendi özünün gereğini yapar. Tarihin anlamı her türlü sınırlandırmaların dışında, tarihin vardığı bütün sonuçları özünde topluyor, geleceğin köklerini söküyor, kuruntuları dağıtıyorsa, ayakta duran varlıkları kendi ortamı içine alıyor, bu ortamda kendini sürdürüyor demektir. Tarihin doğruluğu kendi öz anlamı içinde ele alınırsa, korkunç bir erdemdir. Boyuna yaşayanı gömer, yıkıma götürür. Tarihin düzene koyması her zaman yok etmek demektir. Tarih gücünün arkasında başka bir gücün etkisi yoksa, bu güç dağıtılamamış, boşaltılamamışsa, evinin boş bir yerinde umut içinde yaşayan geleceği yaratıyor demektir. Başkalarının yaşayışı üstüne yazılmış yazılara ilgi duyarsanız, bunu bir türkü gibi dile dolayıp, bay şöyle böyleyle çağına karşı değil, ancak kendi çağına karşı bir savaşçı adı verilmesi gerekenlerle ilgili sayfalarda yazılanlara duymalısınız. Daha sonra gelseniz bile yargıç olarak yargıda bulunandan daha yüksek olmak yaraşır size. En azından en yüksek, en büyük olanı yapın. Sonradan gelirseniz belki size de gerçek bir yer ayrılır. Kimdir size doğru olun diye baskı yapan? Gelin çalışın bakalım istediğinizce doğru olabilir misiniz? Büyük bir bilginle büyük bir dar görüşlü, bir şapkanın altında birbiriyle daha kolay anlaşabilirler. Tarihi anlayan düşünen yazar. Geçmişin yargısını verme yetkisi ancak geleceği yapmayı bilenindir. Bundan dolayı ileriyi görüyorsunuz, önünüzde büyük bir erek var. İçinizde geleceğin uyması gereken bir düşünce biçimleniyor. Doğa dışı inançları, özentici olmayı unutun. Yeterince düşündünüz, buldunuz. Bu arada gelecek yaşam üstüne de düşündünüz, taşındınız. Oysa tarihin bunu size ne ile nasıl göstereceğini sormadınız. Tarihte büyük kişileri görmeye alışmışsanız, onlardan olgunlaşmak, çağın şu topal eğitiminden kaçıp kurtulmak için yararlı şeyler öğreneceksiniz. Bu eğitim onların çıkarını gözetiyorsa, sizi olgunlaşmaya, bu olgun olmayışa karşı gelmeye, iyiden yararlanmaya bırakmayacak. Olguna, doğruluğa karşı duyulan bağımsız bir inanç içinde insan yaratabilir ancak. Baskı altında bulundurulan bir kimse özgürlük içinde sevemez. Onun gücünün kökleri kesilmiş, atılmış demektir. O kurumak başka bir deyimle değersiz bir nesne olma gereğindedir. Yoksa bizim çağımız böyle erken doğmuş bir çocuk mudur? Onun tarih anlayışında evreni kuşatan bir kızgınlık, bir öfke vardır. Bu kötü, sınırsız bir tutum içinde kendini gösteriyor. Gelecek zamanlar onu kendilerinin erken doğuşu diye övecek. Bu oluşlar kültür anlamında gerçekten gelmekte olan zamanlar sayılıyor. Bu konuda büyük bir kuşku da var geride. Yeni insanın kendini büyük görüşü yanında, yine kendini alaya alışı da katılığını koruyor. Tarihleştiren, akşamlaştıran bir kanı içinde yaşaması gereken bilinci, korkusu, geleceğe olan gençlik umutları ile gençlik güçlerinden onu kurtaramaz. Ötede beride saynikliğe yönelen aşırı bir gidiş var. Tarihin gidişi kendini apaçık belirliyor. Evet, genel evren gelişiminde yeni insanın gerçek günlük tutumu saynikçi bir ölçüye yöneliyor. Onun şimdi gittiği gibi gelmesi gerekir. İnsan şimdi insanların olduğundan başka türlü olamazdı. Bu genellik karşısında başka bir yere dayanamazdı. Alay etmede tutunamayan insan, kurtuluşu saynikçiliğin mutluluk duygusuna kaçışta buluyor. Ayrıca şu son 10 yıl insana en güzel buluşlarından birini armağan ediyor. Bu yuvarlak, bu içi dop dolu deyim, saynikçiliği anlatmak içindir. Saynikçilik kendi düşünce türünü şöyle belirtir. Yaşamak için iyiden iyiye düşünceye dalmadan zamana uymak gerek. Kişiliğin evren sorununa dolu ve derin bağlılığı budur. Kişilik ile evren sorunu, yeryüzünden kaçışın evren sorunu ile kişiliği, her oluş söylencesinin anlamı ile çözümü bilgi ağacının en olgun yemişi olan yeni insanın özünde dile geliyor. Ben buna şişmiş bir yükseklik duygusu diyorum. Bu gerçek belirti içinde bütün çağların erken doğmuş çocukları, sonradan gelmişler gibi bilinebilir. Tarih görüşü şimdilik böylesine geniş değildir. Bu görüş biraz düşlere kapılmışsa insan soyunun hayvanla bitki tarihinin bir uzaması olduğunu anlamıştır. Denizin en derin yerlerinde tarihin evren araştırıcısı onun izlerini buluyor. İnsan daha önceden diri bir sümüksüyü, dev gibi bir yolu aşıp gelmiştir. Bir olağanüstü varlığın daha başka bir olağanüstü varlık karşısında, kendinden geçişi gibi bu yolu gözden geçiren de yeni insan karşısında öyle şaşar kalır, başı döner. İnsan evren sorununun piramidinde büyüklük, kendini beğenmişlik taslayarak duruyor, bilgisinin ana taşını doğruğa yerleştiriyor. O yükselen yaratık çevreyi dolaşarak bağırıyor. Biz ereğe vardık, biz ereğiz, biz yetkin yaratığız. Bulanmış bilincin çokluk genel bir kuşkuya değin varışı, daha büyük, daha yüksek gelişim gösteren tarih insanlarında bulunuyor. Düzensizliğin, saçmalığın büyüklüğü ölçüsünde ulus eğitiminin de baskın gelişi tarihe vergi olması gerekir. Şimdi olduğu gibi pek güçlü uluslar eylemlerinde, eserlerinde böylesine güçlü, böylesine başka türlü yaşamış, gençliklerini başka türlü sürdürmüştür. Bu saçmalık, bu düzensizlik, kuşkucunun söylediğine göre bize yakışıyor. Biz daha sonra gelecek kuşaklara daha güçlü, daha mutlu bir soyun sararıp solmuş eşkinlerine yaraşırız. Eskiden insanların boz tüylerle örtülü olduklarını, Zeus'un bu soyu yok edeceğini, bu belirtinin kendinde görünür bir durumda bulunduğunu söyleyen Hesiodos'un peygamberce sözleri bizim için yorumlanmıştır. Tarih kültürü doğuştan gelen şu boz tüylülüğün gerçek bir türüdür. Bu tür kendinde çocukluktan kalma bir takım belirtiler taşır. Bunların insanlık yaşından gelen içgüdü inançlarına varmayı başarması gereklidir. Şimdi gerçek bir uğraşıyı, derin derin düşünmeyi, bir yerde kapalı kalmayı, avunmayı olmuş bitmişlerde arama, anıların aracılığıyla kısa bir tarih kültürüne varma yaşla ilgilidir. İnsan soyu diretici, saklayıcı bir varlıktır. Bin yıla, yüz binlerce yıla göre kendi adımları içinde ileriye geriye doğru incelemeler yapmayı istemez. Bu onun pek çok öğeden kurulu bir bütün olduğunu gösterir. O bir insan tekinde incelenmeyi istemez de istemez. Bir bakıma 2000 yıl ya da başka bir deyişle 60 yıl sayılan bir insan yaşının bir ardında gelen 33 yıllık zaman süreci içinde süren bir zamanın başında gençlikten sonunda insan yaşlılığından söz etmek için söyleyebileceğinizi söyleyin. Bu toparlaşan inanç içinde orta çağın yıkılan tanrı bilimci Hristiyan tasarımlarından solmaya yüz tutan insanlıkla ilgili bir yanlış anlama, yaklaşan evren sorunu, beklenen korkunç yargılama üstüne bir düşünce kalmaz mı dersiniz? Bu tasarım bir yargıca duyulan yüceltilmiş gereksinme ile imkanların en sonuncusu denen bizim zamanımız gibi örtünmüyor mu? Bu evren yargılamasını, bütün geçmişin yargısını vermekten uzak tutmak yeterli değil midir? Bu yargılama Hristiyan inancını insandan değil, insanoğlundan beklemedi mi? Daha önceleri bu evren yargılaması, insanlık için bireye yönelen, boyuna acı verici bir diken gibi orta çağ bilgisinin buluşlarının ucu gibi olan ölümü an idi. Yeni çağın yaşamayı an sözü ona karşı çınlıyor. Bu söz konuşmak için insana korku veriyor. Gür bir gırtlaktan çıkmıyor. Bir de yüz kızartıcı yönü vardır. İnsanlık bu ölümü anın üstüne oturmuş kendi evren tarihinin gereksemesiyle onu ortaya koymuştur. Orta çağda bilim kendi güçlü kanaat vuruşuna karşın bağımsızlığa kavuşacak, kendini kurtarabilecek nitelikte değildir. Umutsuzluktan arta kalan derin bir duygu vardır. Bu tarih boyasına bürünmüştür. Şimdi bütün yüksek öğretimler, eğitimler üzüntüye kapılmış, bu tarih boyasıyla karışmıştır. İnsan yaşamının bütün saatlerinden en son, en önemli olanını saklayan bir din, yeryüzü yaşamının sonucunu önceden bildiren, bütün canlılara yargı giydiren bir din, trajedyanın 5. perdesinde yaşamak için en derin, en soylu güçleri kesinlikle kımıldatan bir din, bütün yeni aşılamalara, yiğitçe araştırmalara, özgür isteklere karşı saldırıcıdır. Bu din bilinmeye yönelen her uçuşa karşı koyar. Din orada yaşamıyor, ondan yeni bir şey ummuyor. Bu din oluşmakta olanın karşısına dikiliyor, ona boyuna baskı yapıyor. Birini tutup insan varlığı konusunda baştan çıkarıcı diye suçluyor, ötekini bu varlığın değeri üzerine yalan söylüyor diyerek öldürmeye kalkıyor, sürüyor. Yunan'ın trajik çağında felsefe. Die Philosophie im tragischen Zeitalter der Griechen. 1873. Batı felsefesinin ana kaynağı olan Yunan felsefesinin başlangıcını konu edinir. Felsefenin önce deney evreninden başladığını, bütün eski bilgelerin doğaya, doğa olaylarına, doğanın özüne yöneldiklerini, sonradan soyutlama denen özün değil de kavramların üzerinde düşünüldüğünü, bunun felsefeyi gerçek yolundan uzaklaştırdığını bir bütünlük içinde ele alır. 19. bölüme ayrılan Nietzsche'nin ilk yazılarından olan bu eser Thales'le başlar, Anaxagoras'la biter. Batı düşüncesinin yaratıcı, geliştirici, doğayı kavrayıcı özünü besleyen, deneye dayanan düşüncedir. İnsan aklı deneyin açıklanışında, anlaşılmasında, geliştirilmesinde, daha düzenli, daha ölçülü bir nitelikte yapılmasında yararlı olabilir. Akıl soyutlamaya, evreni, varlık bütününü gerçeğinden kopardığı, yalnız düşünce ortamında yaşatmak istediği kavramlarla şu soyut, ayakları yerden kesilmiş düşünce varlıklarıyla açıklamaya, anlamaya çalıştığı yerde doğadan uzaklaşır. İnsanın özünden dışa doğru kayar, ona büsbütün yabancılaşır, dıştan bakar. Bu tutum felsefenin de, gelişme yeteneği olan bilginin de, bilimin de gerilemesi, özünden, gerçek kaynağından uzaklaşması, kendi içine kapanması demektir. Felsefeyi yerinden yurdundan eden, insan aklının bir sömürgesi durumuna getiren akılcı düşüncenin önderi Sokrates, onun öğrencileri Platon, yanı sıra bir de Aristoteles'tir. İlk çağın bu üç bilgesi, deneye dayanan, yaşanan gerçeklere yönelen, evrene, varlık bütününe bakan felsefenin ilk yıkıcılarıdır. Onlar insanın önünde duranı, ayağına, eline takılanı, gözüne görüneni değil de yalnız düşüncede yaşayanı, soyut olanı konu edindiler. Felsefeye dıştan, insana uzaktan, doğaya ıraktan baktılar. Batı felsefesi özellikle onların izinden giden akılcı bilgiler insanı bir akıl varlığı, yalnız aklıyla var olan bir bütün olarak aldıkları için felsefenin canına okudular. Doğayı insanı anlamadılar, anlatamadılar. İşte burada özeti verilen bu yapıtın genel konusu budur. Önsöz. Bize uzak olan insanların güttükleri amaçları bir bütün olarak beğenmek ya da beğenmemek için bilmemiz gerekir. Yakın olanlarda ise onların ereklerine ulaşabilmek için yararlandıkları araçlara bakarak yargılar veririz. Çokluk bunların amaçlarını beğenmeyiz pek. Oysa yine de onları araçlarından, isteklerinden, tutumlarından dolayı severiz. Bu felsefe düzenlerini kuranlar için doğrudur. Sonradan gelen bütün bilgelere göre ise kocaman bir yanlıştır. Cılız başlar içinde en yüksek yanlışlarla, doğrularla dolu olan birer bütün, en yüce amaç olarak alınırsa belki de bir yanılmadır. Bu yüzden bırakılmaya değer. Bilgelerin amaçlarını kendi amaçları olarak benimseyen kimseler, bilgelere önem vermez, karşı çıkar, bunlar uzakta duran kimselerdir. Oysa büyük insanları seven bir kimse, felsefe düzenleri büsbütün yanlış olsa da o büyüklerin düzenlerini sever. Bu öğretilerde atılamayacak bir nokta varsa o da kişice bir görüş taşımalarıdır. Nasıl bir yerde biten bitkilere bakarak o yerin toprağıyla ilgili bir takım sonuçlara varılabilirse, bu düşünce düzenleri de bilginin anlaşılması için yararlı olabilir.